Herkese merhaba. Ben Kimon'un araştırma ve içgörü ekibinden Utku ve sizler de şu anda Veri Zekalar Podcast'inin 2. sezonunun 9. bölümünü dinliyorsunuz.
Bu haftaki podcast'imizde alışveriş sürecinin bir deneyim olarak tanımlanmasından değişen satın alma alışkanlıklarımızla ilgili son gelişmelere kadar yepyeni araştırma ve içgörülerle sizlerleyim. Fark etmişsinizdir. Son bölümlerimizde Z kuşağından daha sık bahseder olduk. Bu kuşak yalnızca kendi kişisel hayatlarına hakim olmaya değil, iş hayatlarına da daha çok hakim olmaya başladı. Bu nedenle aslında bence biraz da abartılıyor bu durum ama herkesin gözü onların üstünde. Tıpkı bu haftaki ilk araştırmamız gibi. Amerika ve İngiltere'de gerçekleşen bir araştırmaya göre Z kuşağının kariyerlerinde daha dirençli ve pragmatik olarak ilerledikleri görülüyor. Yani artık eskisi gibi sadece para kazanmak için çalışan bir nesil yok ortada. Artık kariyerlerine inandıkları değerlerle birlikte devam edebilmeyi de önemsiyorlar. Z kuşağının tercih ettiği şirketler cinsiyet eşitliğine açık ve farklılıklara önem veren, iklim değişikliği, cinsiyetçilik ve gelir eşitsizliği gibi konulara duyarlı olan şirketler. Bu konularda sessiz kalmayan şirketler ve markalar ise Z kuşağının tercih listesinde daha üst sıralarda yer alıyor. Z kuşağının diğer nesillere göre mitinglere ve belirli şirketleri protesto etmeye daha yatkın olduğu da araştırmanın sonuçları arasında. Hatta bu mücadeleyi iş yerlerine taşımaktan da çekinmiyorlar. Örneğin neredeyse %40'ı iş yerlerinde cinsiyetçilik hakkında konuşmaktan çekinmezken diğer kuşakların sadece %24'ü bunu yapabileceğini söylüyor. Z kuşağının işverenlerinin de bu konuşmalara katılması ve fayda sağlayacak çözümler üretmelerini bekledikleri görülüyor. Araştırmaya göre %20'si işverenlerin sosyal konulara dahil olmaması durumunda başka şirketlere yönelebileceklerini söylüyorlar. Z kuşağı dediğimizde gözümüzün önüne gelen kişi aynı aslında. Hafif salaş, az biraz ukala, ne istediğini bilmiyor ama bir şeyler hep istiyor. Telefonunu elinden hiç düşürmüyor vesaire. Fark ettiyseniz Z kuşağı dediğimizde bir yaş aralığından değil de sanki insan çiftliklerinde yetiştirilmiş ve Matrix'ten çıkıp bizim dünyamıza gelen bir kuşaktan bahsediyormuşuzcasına ötekileştiriyoruz onları. Halbuki onlara atfettiğimiz bu özellikler Z kuşağı olmanın değil, 2023 medeniyetinde yaşıyor olmanın getirileri. İkinci araştırmamız aslında biraz da bununla ilgili. Hani o kuşağın telefonunu bırakmadığından şikayetçiyiz ya. Yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin %78'i parakendecilerin mobil uygulamalarını geçen yıla göre daha sık veya aynı sıklıkta kullanıyor. Yani artık market alışverişi için bile kalkmadan elimizdeki telefonla alışveriş yapabiliyoruz. Aslında mobil uygulamaların kullanımı, özellikle de parakendecilerin uygulamaları, yaş ve gelir grupları arasında değişiklik gösteriyor. Mesela gençler ve orta yaşlılar uygulamaları daha çok kullanıyor. Ancak bir şeyler satın almak için uygulamayı kullandığımızda hepimizin ortak bir noktası var. O da ucuzunu bulmak. Yani birkaç sene önce sadece bir mağazada satılan ve orada 30 lira olan bir ürün şimdi başka bir sitede 20 liraya satılıyor. Bu yüzden herkes bu parakende uygulamalarını kullanarak fiyat araştırması yapmayı ve indirimleri takip etmeyi öğrendi de diyebiliriz. Araştırmaya katılanların %74'ü fiziksel mağazalarında alışveriş yaparken bile o markanın mobil uygulamasını kullandıklarını belirtmiş. Yani artık markette bir şeyler ararken telefonunuzda mağazanın uygulamasını açıp bulduğunuz ürünün nerede olduğunu öğrenebilir, mağazadaki stok durumunu bile kontrol edebilirsiniz. Böylece kasiyerin
bu ürün stokta olup olmadığını bilmiyorum
bahanesine katlanmak zorunda kalmazsınız. Sonuç olarak mobil uygulamalar hayatımızın her alanına girmeye devam ediyor. Ve birçok insanın artık onları kullanmayı öğrendiği de bir gerçek. Bu yüzden Z kuşağının vesaire bir kenara bırakıp teknoloji okur yazarlığı üzerine odaklanmak markalar açısından daha elverişli olabilir. Çünkü olay aslında bizden daha büyük. Biz dediğim tüketiciler, yani artık alışveriş deneyimi bir mağazanın kapısından girip elinizdeki alışveriş listesini tamamlamanız hedefine yönelik değil. Alışveriş bir durum değil. Bir deneyim. Evet, biraz karmaşık kalabilir bu söylediğim ama daha iyi açıklayacağını düşündüğüm bir araştırma var sırada. Amerika'da 1000 katılımcıyla gerçekleştirilmiş bu araştırmaya göre tüketicilerin %80'den fazlası 2030'a kadar kendileri için özel olarak hazırlanmış alışveriş deneyimleriyle karşılaşabileceklerini düşünüyor. Ayrıca tüketicilerin %62'si daha az seçenek sunan mağazaların daha basit bir alışveriş deneyimi sunacağını da inanıyor. Yani aslında gün içinde çok fazla bildirim ve görsel uyarana maruz kalan bizler için alışveriş biraz daha minimal bir deneyim haline getirilebilir. Ya da sadece laboratuvardaki bir fareymişiz gibi değil de o mağazanın kralı, kraliçesi bizmişiz gibi davranılması gönlümüzü hoş edebilir. Araştırma ayrıca katılımcıların çeşitli mağazaların ortak tekliflerinin bulunduğu çok kanallı bir alışveriş deneyimi de beklediklerini gösteriyor. Örneğin şöyle düşünün. Bir mağazaya girdiniz ve sevdiğiniz bir şarkı çalıyor. Mağazanın telefonunuzdaki takvime ve konum bilgisine erişebilen uygulaması, yakın bir tarihte sevdiğiniz o sanatçının konseri olduğunu belirterek size bir bilet fiyatı gösteriyor. Diyelim bileti alıyorsunuz ve pat! Altında hemen bu konsere gidebileceğiniz, daha önce aldığınız kıyafetler ile eğitilmiş algoritmadan beslenen bir kıyafet önerisi çıkıyor. Bu kıyafete tıkladığınızda size bedeninize en uygun seçeneğin en yakında hangi mağazada olduğunu gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi siz bu durumda fare misiniz? Yoksa yok. Yine faresiniz ama artık labirentin sonundaki peynirin kokusuna doğru çekilirken endişe değil, mutluluk hissediyorsunuz. Çünkü bütün o vermek zorunda olduğunuz kararları sizin yerinize veren veya yani size o kararları sunabilen bir algoritmadan yardım alıyorsunuz. Yalnızca mağaza alışverişleri değil, online alışveriş deneyimleri de kişisel beklentilerimiz doğrusunda şekillenmeye devam ediyor. Dördüncü araştırmamız tüketicilerin çevrim içi güzellik ürünleri satın alırken neye önem verdiklerine odaklanıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin ürün sayfalarında yer alan detay bilgilerine büyük önem verdiği görülüyor. Ürün hakkında ayrıntılı açıklamalar, içerik bilgileri, kullanım talimatları, boyutu veya dokusunu gösteren görseller tüketicilerin ilgisini çekiyor. Ve bazı müşteriler ürünü kullanmış müşterilerin yorumlarını okuyarak bu bilgileri karşılaştırıyorlar. %44'ü yeni cilt bakımı rutinleri, güzellik ve bakım ipuçları öğrenmek için YouTube'da video izliyor. %40'ı ise Instagram'ı yeni ürünler keşfetmek için kullanıyor. Ama en büyük zorluk ne biliyor musunuz? %60'ı güzellik ürünlerini satın alırken ideal rengi bulmakta zorlanıyor. Aslında bunun çözümü de yine tüketiciden geliyor. Katılımcının %62'si onlar için doğru ürünün ne olduğu sonucunu kolay ve doğru bir şekilde gösteren testleri çözmeyi sevdiklerini ve onları bu fırsata sunan markalardan daha fazla alışveriş yapmayı tercih ettiklerini belirtmişler. Yani az önceki araştırmamızda da dediğimiz gibi teknoloji geliştikçe tüketiciler karar verme mekanizmalarını algoritmalara teslim etmeyi daha konforlu buluyorlar. Sonuçta o algoritmayı da onlar eğitiyor. Bu nedenle eğer bu tarz bir markanız varsa tüketicilerin en kısa sürede ve yorulmadan karar vermelerini sağlayacak bir test en iyi çözümü olabilir. Tabii alışveriş dediğimiz deneyim ödemeden sonra da devam ediyor. Özellikle artık online alışveriş yaparken teslimat seçenekleri ve maliyetler de öne çıkıyor. Şahsen ben sırf ücretsiz kargo seçeneği için iki kat daha fazla para ödeyen insanlardanım. Beni anlayabildiğinizi düşünüyorum, zira ben yalnız olmadığımın farkındayım. Beşinci araştırmamıza göre katılımcıların %61'i yüksek nakliye maliyetlerinin o markayla alışveriş yapma olasılığını azaltacağını belirtirken sadece %6'sı hızlı teslimatın standart bir seçenek olması gerektiğini düşünüyor. Sanırım birçoğumuzun aklına sadece zamanda gelsin yeter diye bir düşünce de olabilir. Araştırmaya göre katılımcının %44'ü yani neredeyse yarısı bir alışverişte iade işleminin zorluğu nedeniyle o markayla bir daha alışveriş yapmayacaklarını belirtiyor. Bu gerçekten de can sıkıcı olabiliyor. Yani hiç bilmiyorum bir şey iade ettiniz mi, fakat bir ton iş, yani hala neden bunlarla uğraşıyoruz anlamıyorum. Kargo şirketine gidip sıra bekliyorsun hala. Tabii bazı seçenekler var, yine evinden gelip falan oluyorlar. Neyse, ben araştırmaya devam edeyim. Bununla birlikte her 10 katılımcıdan 8'i iadelerin ücretsiz olması gerektiğini düşünüyor. Yani aslında mantıklı. Sonuçta siz de satın almak için para ödediğiniz bir şeyi iade etmekten keyif almıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ya da çoğu zaman iade nedeni alıcı değil satıcının hatasından kaynaklanıyor. Son olarak araştırmaya katılan tüketicilerin %42'si günlük olarak sipariş durumunun bildirilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani her 10 tüketiciden 4'ü kargo takip numarasını alıp kargonun nerede olduğunu takip etmek yerine biri gelip onlara kargonuz bugün yolda, bugün dağıtım merkezinde, şu anda dağıtımda gibi söylenmesini istiyor. Yani herkesin kendine göre bir beklentisi var tabii. Fakat herkesin beklentisi karşılanabilir mi? Orası da tartışılır. Hayatımızın etrafında hissettiğimiz tüm bu hızlı değişim yalnızca alışveriş deneyimimiz ya da tercihlerimiz değil, satın aldığımız her şeyi etkiledi. Mesela süt ürünleri. Eğer süt ürünlerini seven biriyseniz endişelenmenize gerek yok. Süt ürünleri için gelecek ne yazık ki hala parlak görünüyor. Ancak bitki bazlı alternatiflerin giderek popüler hale gelmesi süt endüstrisine meydan okumaya başladı bile. Birçok insan bitki bazlı alternatifleri deneyip süt ürünlerinden vazgeçiyor. Bu da süt endüstrisi için sorun olabilir. Son araştırmamızın detaylarından bahsedecek olursak, Amerika'da 1200 kişiyle yapılan araştırmaya göre tüketicilerin %71'i hala süt ürünlerini tercih ediyor. Bu tüketicilerin %64'ü süt, %30'u peynir, %7'si yoğurt tüketiyor. Alternatif olarak sadece %5'lik bir kesim süt ürünlerine bitki bazlı alternatifleri tercih ediyor. Bu alternatifler arasında badem sütü, soya sütü, yulaf sütü, Hindistan cevizi sütü ve fındık sütü gibi seçenekler yer alıyor. Ancak bitki bazlı alternatiflerin popülaritesi hızla artıyor. Bitki bazlı ürünleri tüketen kişilerin %45'i önümüzdeki 3 yıl içinde tüketimini arttırmayı planlıyor. Bununla birlikte bu alternatifler arasında da bir pazar payı mücadelesi yaşanıyor. Örneğin soya sütü, badem sütü, yulaf sütü gibi popüler süt ürünleri diğer bitki bazlı alternatifler karşısında pazar payı kaybetmeye başladı. Yani bilmiyorum hiçbir markette badem sütü fiyatıyla karşılaştınız mı, fakat herhangi bir inek sütünün neredeyse 2 katı fiyata satılıyor. Bilmiyorum yani bu yurt dışında nasıl, fakat en azından Türkiye'de bu şekilde. Araştırma ayrıca bitki bazlı alternatifleri deneyen tüketicilerin %49'unun, yani yarısının, süt ürünlerini tüketmeyi bıraktığını veya eskisinden daha az tükettiğini ortaya koyuyor. Ancak yaklaşık %45'i normal süt ürünlerini tüketmeye devam etmeyi planladıklarını da belirtmiş durumda. Şimdi bu durumda veganizm ve hayvan sömürüsü üzerine bir demeç vermek isterdim ama...
Ama bu bir başka videonun konusu.
Çok şükür bu bölümümüzde sosyal mesaj kaygısı içeren bir göndermeye yer verdim. İçim rahatladı. O zaman bu bölümü de kapatabilirim. Umarız sizler için içgörüsü bol bir bölüm olmuştur. Tabi bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu yüzden podcastimizi etrafınızdaki meraklı herkese ulaştırmayı unutmayın. Kimon'un hazırlayıp sunduğu Verizekalar Podcast'inin 2. sezonunun 9. bölümünün sonuna geldik. Kimola'yı ve Verizekalar Podcast'ı tüm sosyal medya mecralarından takip edebilir, verizekalar.com'dan haftalık e-bültenimize kayıt olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Bu arada Spotify'da bildirimleri açmayı unutmayın.